7. kaset 2. yüz. İkinci olarak stratejik dengede Sovyetler lehine bozulmuştu. Bu Sovyetler Birliği'nin 4 Ekim 1957'de bir yapay uyduyu yani Sputnik'i uzaya yerleştirmesidir. Bu başarı Sovyetler Birliği'nin 1949 yılında atom gizlerini elde etmesinden sonra şimdi kıtalar arası füze yapımını da gerçekleştirdiğini vurguluyordu. Çünkü Sovyetler yapay uyduyu ancak güçlü bir füzenin ucunda uzaya göndermiş olabilirlerdi. Sovyetler Birliği o ana kadar atom silahına sahip olmasına rağmen bu silahı ABD'nin topraklarına kadar fırlatacak teknikten yoksun kalmıştı. Şimdi bir yapay uyduyu uzaya yerleştiren Sovyetler Birliği aynı füzenin ucuna atom silahını da kolaylıkla yerleştirebilirdi. ABD ancak 31 Ocak 1958 tarihinde daha küçük bir uyduyu uzaya yerleştirebilmiş ve 18 Aralık 1958'de Atlas füzesiyle füze boşluğunu doldurabilmişti. Ama 1957-1958 yıllarında Sovyetler Birliği gerek uluslararası prestij, gerek stratejik güç açısından dengenin kendi lehine işlemeye başladığını anlamış ve bu avantajını kullanmaya çalışmıştır. Berlin konusunda sertleşmesinin önemli bir nedeni bu kendine güven duygusu olsa gerektir. Sovyetler Birliği'ni sert bir tutuma iten nedenlerin bir başkası ileride ele alınacak olan Orta Avrupa'da bir güvenlik kordonu kurma politikasının uğradığı başarısızlık olabilir. Hele 1950'lerin ortalarında ABD'nin Batı Almanya'yı NATO'ya alma ve bu devlete atom silahı verme kararı Sovyetler Birliği'ni ABD'yi bu kararından caydırmaya yönelik davranışlar içine sokmuş olabilir. B. Bunalım. 1948 yılındakini birincisi kabul edersek, ikinci Berlin bunalımı 27 Kasım 1958'de Sovyetler Birliği'nin batılı devletlere verdiği bir nota ile başladı. Ancak daha önce 10 Temmuz 1958'de Doğu Almanya Komünist Partisi 1. Sekreteri Walter Ulbricht partinin 5. kongresinde şu önemli sözleri söylemiş ve bunalımın ilk ışığını yakmıştı. Berlin, Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin ortasında bir soğuk savaş adasıdır. Bu kentten sızan düşmanca hareketler durdurulmalı ve durum normalleştirilmelidir. Bu sözlerden sonra Sovyetler Birliği Başkanı ve Parti 1. Sekreteri Nikita Kuruşçev, 10 Kasım 1958'de Moskova'da bir demeç vererek, Batılılar Potsdam Konferansı kararlarına aykırı hareket ederek Almanya'yı silahlandırıyorlar. Bu koşullar altında Sovyetler Birliği Berlin'deki yükümlülüklerini Demokratik Alman Cumhuriyeti'ne devredecektir, dedi. Sovyetlerin Berlin'de ulaşımı ve ticareti serbest bırakmak gibi bazı yükümlülükleri olduğu daha önce belirtilmişti. Sovyetler Birliği bu yükümlülükleri Doğu Almanya'ya devredince Batılılar Berlin'e ulaşabilmek için Doğu Alman hükümetine başvurmak durumunda kalacaklar ve çaresiz bu hükümeti tanımak durumuna düşeceklerdi. Batılılar 27 Kasım 1958'de yukarıda sözü edilen Sovyet notasını aldılar. Bu notada Batılı devletlerin Batı Berlin'deki davranışları şiddetle eleştiriliyor ve Almanya'nın iki Alman devletinin bir konfederasyon biçiminde birleşmesiyle birliğini kurabileceğine değiniliyordu. Ayrıca notada Batı Berlin'deki Batılı casus ve gözlemcilerin Doğu Almanya'nın güvenliğini, Batı Almanya'nın silahlanmasının ise dünya barışını tehdit ettiği söylenmekte, antlaşmaların hükümsüz bırakıldığı iddia edilmekte ve Batılı devletlerin askerlerinin Batı Berlin'den çekilmesi istenmekteydi. Kruşçev bu isteklerin yerine getirilmesi için 6 aylık bir süre verdi ve eğer yerine getirilmezse tek başımıza harekete geçip yükümlülüklerimizi Doğu Almanya'ya devredeceğiz. Ulaşım sorunu egemen bir devlet olan Doğu Almanya'nın yetkisi içine girer, dedi. Bir süre notaya bir ultimatum niteliği verdi ve bunalımı ağırlaştırdı. Üç batılı devlet ve federal Almanya 1958 aralığında Paris'te bir toplantı düzenleyerek Sovyet notasına cevap verdiler. Yayımladıkları bildiride Berlin konusundaki görüşlerini değiştirmeyeceklerini, yetkililerin Doğu Almanya'ya devredilmesini tanımayacaklarını, Sovyetlerin yükümlülüklerinin sürdüğünü, girişilecek tek taraflı hareketlerin hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını ve Batı Berlin'deki askerlerin dünya barışını kesinlikle tehdit etmediğini bildirdiler. İki Almanya'nın birleşmesi için de serbest seçimler yapılmalıydı. Sovyetler 10 Ocak 1959'da bu bildiriye verdikleri karşılıkta Alman Birliği'nin serbest seçimle kurulamayacağını ve iki Almanya ile ayrı ayrı barış antlaşması imzalanması gerektiğini belirtti. İki Almanya'yı da sürdürecek bir barış tasarısını hazırlayarak bunu Batılılara sundu. Bu tasarı da ayrıca Polonya'nın doğu sınırının Oder-Neisse akarsuyu olduğu kesin olarak belirtilmekte ve Batı Berlin'in askerden arındırılması planlanmaktaydı. Üç Batılı devlet 16 Şubat 1959'da dörtlü bir Dışişleri Bakanları Konferansı'nın toplanmasını önerdiler. İngiltere Başbakanı Harold Macmillan bu önerilerin ayrıntılarını tartışmak üzere Moskova'ya gitti. Bu ziyaretin sonucunda Kruşçev 6 aylık süreden vazgeçti. Batılıların Batı Berlin'de hakları olduğunu kabul etti ve önerilen konferansın toplanmasına razı oldu. Dışişleri Bakanları Konferansı ileride toplanacak olan Doruk toplantısına hazırlık olmak üzere 11 Mayıs 1959 tarihinde bir araya geldi. Bu tarihlerde hava yine yumuşamıştı. Konferansta Batılıların ortaya attıkları yeni bir projeye göre Almanya aşamalarla birleştirilecekti. Önce iki belediyenin kaldırılıp tek belediyenin kurulması ile Berlin kenti birleştirilecek, sonra serbest seçimlerde Almanya birleştirilecekti. Yeni kurucu meclis toplanacak, anayasa hazırlanacak, iki ayrı hükümetin yerini alacak olan Birleşmiş Alman hükümeti kurulacak ve sonunda tek bir Almanya ile barış antlaşması imzalanacaktı. Öneri Doğu Almanya'yı ortadan kaldıracağı için Sovyetler tarafından kabul edilmedi. Sovyetlerin karşı önerisi ise Batılılar tarafından reddedildi. Kısaca ortaya konmak gerekirse bu dönemde Batılıların Almanya konusundaki görüşü şuydu. Serbest seçimlerle önce Almanya birleştirilmeli, sonra tek bir Alman hükümeti ile barış antlaşması yapılmalıydı ve işe önce Berlin'den başlanabilirdi. Doğu blokunun görüşü ise önce iki Almanya ile ayrı ayrı barış antlaşmasının yapılması ve sonra bu iki Almanya'nın bir konfederasyon biçiminde birleşmesiydi. Kruşçev 15-17 Eylül 1959 tarihlerinde New York'a gitti. Burada iyi kabul gördü. Esprili bir önder olduğu için Amerikan halkı üzerinde iyi bir etki bırakarak sevgi topladı. Hatta Amerikan gazeteleri Doğu ile Batı arasındaki görüş birliğine varıldığını ve Berlin sorununun çok kısa bir süre içinde çözüme bağlanabileceğini yazdılar. Kruşçev, Eisenhower'ı Moskova'ya davet ederek burada bir Doruk toplantısının yapılabileceğini söyledi. Eisenhower da bu daveti kabul etti ve Moskova'ya gitmek için ilk olarak Paris'e uğradı. Moskova'daki Doruk toplantısı için 16 Mayıs uygun görülmüştü. Eisenhower'ın Moskova'ya gitmek üzere Paris'te bulunduğu tarihle 16 Mayıs tarihi arasında gerçekten talihsiz bir olay oldu ve ileride ayrıntılarıyla incelenecek olan Amerikan U-2 casus uçağının Sovyetler Birliği'nde düşürülmesi, iki ülke arasında düzelmekte olan ilişkileri baltaladı. Kruşçev bu olaydan dolayı Amerikan Başkanı'nın özür dilemesi gerektiğini, yoksa Doruk toplantısının yapılmayacağını açıkladı. Eisenhower, Kruşçev'in istediği biçimde özür dilemese de, U-2 uçuşlarının yasaklandığını ve bu uçuşların kendi sorumluluğu altında yapıldığını söyledi. Bunun üzerine Kruşçev, Amerikan Başkanı'na yaptığı daveti geri aldı ve Doruk toplantısı gerçekleşmedi. Doruk toplantısı U-2 olayı dolayısıyla yapılamadıysa da, korkulanın aksine ilişkiler çok gerginleşmedi. Hatta Kruşçev, Mayıs ortalarında bir demeç vererek Berlin sorununun çözümü için bir süre saptanmadığını açıkladı. Bu arada ABD başkanlık seçimi yapılmış ve Demokrat Parti'den John Fitzgerald Kennedy başkan olmuştu. Sovyet yöneticileri Amerika'nın yeni yöneticisinin Sovyetler Birliği ile bir konferans toplayarak Berlin sorununu bir çözüme bağlamak isteyeceğini tahmin etmişlerse de, Eisenhower'a yapılan davranışa karşılık olarak Kennedy böyle bir girişimde bulunmamıştır. C. Berlin Duvarı. Yeni Amerikan Başkanı Avrupa'ya yaptığı bir seyahatte 3-4 Haziran 1961 tarihinde Viyana'da Kruşçev ile görüştü. Bu görüşme son derece sert geçti ve taraflar Almanya konusundaki katı görüşlerine sıkı sıkıya bağlı kaldılar. Bu görüşmeden sonra Berlin bunalımı yeni boyutlar kazanarak ağırlaştı. Demokratik Alman hükümeti 13 Ağustos 1961 tarihinde Doğu ile Batı Berlin'i birbirinden ayıran sınır üzerine geçişi engelleyen bir duvar inşa etti. Duvar Doğu Berlin'den Batı Berlin'e ve dolayısıyla Batı Almanya'ya geçişi engellemek için yapılmıştı. Çünkü 1945'ten bu yana özellikle işçiler Batı Berlin'e sığınıyorlardı. Bu göç Doğu Almanya'nın ekonomik hayatı üzerinde kötü etki yapıyor ve ekonomi nitelikli iş gücünden yoksun kalıyordu. 1 Ağustos'tan duvarın yapılmasının tamamlandığı tarih olan 13 Ağustos 1961'e kadar 20 bin kişi doğudan Batı Berlin'e sığınmış bulunuyordu. Duvarın yapımından sonra çeşitli yollarla bu barikatı aşmak isteyen yüzlerce kişi duvarın dibinde öldürülmüşlerdi. 1945 Haziran'ındaki 4 devlet düzenlemesine göre Berlin kentinin yönetimi 4 işgalci devletin komutanlarından kurulu bir komandatura'ya verilmişti. Bunun denetimi altında seçimle iş başına gelen kent konseyi günlük yönetimi ele almıştı. Ancak 1948 bunalımı sırasında Sovyetler Birliği komutanlarını komandatura'dan çekince bu dörtlü yönetim işlemez olmuştu. Şimdi Berlin duvarının inşasına karşı batılı devletler kuru bir protestodan öteye herhangi bir etkili tedbir alamadıkları gibi Sovyetler Birliği 1962 Ekim'inde artık dört devlet düzenlemesinin geçerli olmadığını da ilan etti. Bunun üzerine batılı devletler Berlin'de müttefik askeri varlığını sürdürdüler ve Başkan Kennedy'nin 1963 Ağustos'unda Batı Berlin'i ziyaret etmesiyle kentteki varlıklarında direneceklerini açıkça ortaya koydular. Berlin bu bunalımda olduğu gibi daha bir süre Soğuk Savaş adası niteliğini sürdürdü. Ancak Federal Almanya Şansölyesi Willy Brandt'ın Doğu politikasının çerçevesi içinde ve 1971 Eylül'ünde İngiltere, Fransa, Sovyetler ve ABD arasında varılan bir anlaşma ile Batı Berlin'in dokunulmazlığı yeniden kabul edildi. Bu arada Berlin bunalımı çerçevesi içinde işaret edilmesi yararlı olacak bir başka nokta, Sovyetler Birliği'nin bunalım sırasında nükleer denemelere yeniden başlama kararını almasıdır. Bu denemeler bir anlaşma ile değil, tek taraflı bildirilerle durdurulmuştu ve büyük devletler ileride toplanacak silahsızlanma konferansında bir anlaşmaya varmak ümidiyle nükleer deneme yapmıyorlardı. Doğaldır ki Sovyetlerin bu davranışı Soğuk Savaş'ı hızlandırıcı bir etki yapmıştır. Değinilmesi gereken son bir noktada bu tarihlerde yeniden hızlanan Soğuk Savaş'ın bir daha yumuşamaya başlamasının temel nedenlerinden birinin Berlin bunalımının hareketli dönemlerine rastlamasıdır. İleride ayrıntılarıyla inceleneceği gibi 17 Ekim 1961 tarihinde Moskova'da Sovyet Komünist Partisi'nin 22. Kongresi toplandı. Bu kongre 1958 yılından beri açığa vurulmadan süren Pekin-Moskova Anlaşmazlığı'nın ilk kez açığa çıktığı toplantıdır. ÇHC delegelerinin kongreyi terk ettikleri toplantıda Kruşçev'in verdiği demeç ve bundan sonraki Sovyet davranışları iki blok arasındaki ilişkilerde yumuşama havasının yavaş yavaş yerleşmeye başladığını vurgulamaktaydı. 2. U2 olayı ve yol açtığı bunalım. U2 olayı yalnız Doğu-Batı ilişkileri açısından değil, aynı zamanda Türkiye açısından da önemli sonuçlar doğurmuş bir soğuk savaş olayıdır. ABD'nin bazı NATO ülkeleri ve bu arada Türkiye'deki üstlerinden kalkan uçaklarının faaliyetleri sorunu, 1960 yılının Mayıs ayında Sovyet toprakları üzerinde bir Amerikan U-2 haber alma uçağının düşürülmesi üzerine alevlenmiş ve Sovyet-Amerikan ilişkilerinde önemli bir bunalıma yol açarak Soğuk Savaş'ı şiddetlendirmiştir. A. Uçuşların nedeni. U-2 olayı Amerikan yöneticilerinin Sovyetler Birliği'nin 1949 yılında atom tekelini ortadan kaldırmasından sonra duymaya başladıkları derin güvensizliğin doğrudan bir sonucudur. ABD'nin 20. yüzyılda ilk kez kesin bir zaferle bitiremedikleri Kore Savaşı önemli bir endişe kaynağı olmuş, Sovyetlerin nükleer silahlarını ve uzun menzilli bombardıman uçaklarını geliştirmedeki başarısı Amerikan yöneticilerinin güvensizliğini artırmıştır. Hele güdümlü füzelerdeki Sovyet başarısı, ABD'yi tarihinde hiç görmediği büyük bir askeri moral ve bunalım içine sokmuş bulunuyordu. Yine tarihinde ilk kez Amerikan toprakları kıta dışında bir devletin vurucu gücü içine girmiş bulunuyordu. İşte böyle bir endişe ortamında Amerikan Stratejik Hava Komutanlığı'nın karşılık verme gücü bir Sovyet sürpriz saldırısına karşı en etkili silahı oluşturmaktaydı. Ancak bunun etkili olabilmesi için düşmanın sürpriz saldırı amacıyla yaptığı hazırlıkların önceden bilinmesi gerekiyordu. Aynı derecede önemli bir başka nokta, verilecek karşılığın hangi düşman hedeflerine yöneltileceği idi. İşte bu nedenlerle özellikle 1957 yılından sonra ABD'nin yürüttüğü haber alma faaliyetleri hız kazanmış ve Sovyet topraklarının ayrıntılı ve dakik haritalarının çıkarılmasına başlanmıştır. Bunun sonucu olarak hava fotoğrafçılığı, Sovyet askeri faaliyetlerinin gözlenip dinlenmesi, birincisi uçak, ikincisi radarla, ABD'nin stratejik planlamalarında büyük bir önem kazanmıştır. İşte U-2 uçuşlarının nedeni bu bilgileri toplamaktı. B. Uçağın özellikleri ve denetimi. Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak Lockheed Uçak Şirketi, Amerikan hükümetine Sovyet savaş uçaklarının ve uçak savar ateş menzilinin çok üstünde gözlenmeden uçabilecek bir uçak yaptı. Bu U-2 uçağı bir füze gibi havalanabilmekte, 10 saniye içinde 300 metre yükselmekte, 30 bin metre yükseklikte uçabilmekte, güçsüz olarak 300 mil süzülebilmekte ve yakıt almaksızın 7,5 saat ve 3000 mil uçabilmekteydi. Uçak çok yüksekten gayet net biçimde fotoğraf çekecek, son derece güçlü kameralarla donatılmıştı. U-2 uçuşları Amerikan Başkanı'nın yetki vermesiyle yürütülmüştür. Uçuşun harekat ve yönetimi ise Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü'nün CIA sorumluluğu altındaydı. CIA Başkanı, Savunma ve Dışişleri Bakanlarının onayını aldıktan sonra Başkan Eisenhower'a bir dizi uçuş programı önermiş ve uçuşlar 1956 yılında İngiltere, Almanya, Türkiye ve Japonya'dan başlamıştı. C. Düşürülmesi. Dünya U-2 olayını 3 Mayıs 1960'ta Kruşçev'in Sovyet havaalanında bir Amerikan casus uçağının 1 Mayıs tarihinde düşürüldüğünü açıklamasıyla öğrendi. ABD bu uçağın casus uçağı olmadığını, açık hava sağanaklarını inceleyen meteorolojik bir uçak olduğunu açıkladı. Kruşçev, 5 Mayıs 1960'ta verdiği ikinci demeçte, tam doruk toplantısının yapılacağı sırada Sovyetler Birliği'ne karşı girişilen bu düşmanca hareketin, doruk toplantısını baltalamak amacını güttüğünü söylemiş ve hükümetinin Amerikan uçaklarına üstlerinde faaliyet izni veren devletlere de uyarıda bulunacağını belirtmiştir. Ayrıca herhangi bir saldırıya karşı Sovyetlerin güdümlü füzelerle karşılık vereceğini ve bu saldırıda kullanılan üslerinde yerle bir edileceğini hatırlatmıştır. Açıktır ki bu sözler Türkiye'ye doğrudan bir tehdit niteliğini taşıyordu. Bu noktaya kadar Moskova U-2 uçağının pilotunun sağ olduğunu açıklamamıştı. Bunun açıklanması üzerine ABD uçağın Sovyetler Birliği hakkında bilgi toplayan bir haber alma uçağı olduğunu kabullenmek zorunda kaldı. Uçağın pilotu Gary Powers'ın Moskova'daki sorgulaması sonucunda yaptığı açıklamalar şu noktaları kapsamaktaydı. A. Pilot CIA ile imzalamış olduğu sözleşme uyarınca ABD'nin özel bir hava birliğinde çalışmaktaydı ve görevi Sovyetlerdeki telsiz istasyonları, radar üsleri ve füzeler hakkında havadan bilgi toplamaktı. B. Pilotun bağlı bulunduğu birlik 1956 tarihinden beri Türkiye'deki İncirlik üssünde üstlenmiş olup her yıl bir dizi haber alma uçuşlarına çıkmaktaydı. C. Pilot düşürüldüğü gün görevinin Pakistan'dan Norveç'e doğru uçup bilgi toplamak olduğunu söylemişti. Bu olaylar üzerine Türk hükümetince yapılan tek açıklamada uçağın Peşaver'den Norveç'e uçtuğunun öğrenilmiş olduğuna göre Türk hükümetinin kendisini sorumlu görmediği belirtilmektedir. C. Uçuşların yasaklanması. Başkan Eisenhower, Amerika Birleşik Devletleri'nin prestijine gölge düşüren ve Soğuk Savaş'ı hızlandıran bu olaydan sonra 25 Mayıs 1960'ta yaptığı bir açıklamada U-2 uçuşlarının durdurulmasını emrettiğini söylemiştir. Ayrıca bunların yararlı olmaktan çıktıklarını da belirterek, kaldı ki uçaktan başka yeni teknikler de geliştirilmektedir demiştir. Bu konuda bir başka ilgi çekici nokta, Başkan Kennedy'nin de bu uçuşların devletler hukukuna uygun olmadığını belirtmesi ve Sovyet hava sahasına giren Amerikan uçaklarının uçuşlarına son vermesidir. Bu durum bizi U-2 uçuşlarının Eisenhower döneminde yeniden başlatılmış olduğu sonucuna götürmektedir. D. Sonucu. Kruşçev inanmış bir komünistti ama aynı zamanda sağduyulu ve hoşgörülü bir kişiliğe sahipti. Bu kişiliği içeride liberalleşmeye, dışarıda ise uluslararası gerilimin gevşemesi konusunda iyimserliğe yol açıyordu. Ama U-2 bu umutları söndürdü. Bu olay Kruşçev'i hem küçük düşürdü hem de ılımlı politikalarının eleştirilmesine yol açtı. Böylece Sovyet iktidar piramidindeki yerini koruyabilmek için Batı karşıtı demeç ve davranışlarını sertleştirdi. Stalin döneminde Moskova'daki Amerikan Büyükelçisi olan George Kennan'a göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şahinlerin sert ve aşırı politikaları, Sovyetlerde de sertlik yanlılarının işine yaramış ve bu devlette ortaya çıkabilecek olan değişiklikleri erteleyerek 1980'lerin ikinci yarısına kadar uzatmıştır. Küba'da Ekim füzeleri bunalımı. 1. Bunalımın niteliği. Küba'da Ekim füzeleri bunalımının en önemli özelliği iki nükleer silaha sahip süper gücün ilk kez doğrudan karşı karşıya gelmesidir. Gerçekten herkes yeryüzündeki canlı doğanın geleceğinin iki önderin ne kadar sağduyulu olurlarsa olsunlar, iki yanlış yapabilecek insanın kararına bağlı olduğunu büyük bir dehşet duygusuyla anladı. Soğuk savaş politikasının insanoğlunu getirdiği nokta işte böylesine korkunç bir tehlikeyle doluydu. Bundan önce iki süper devlet 1948 tarihli Berlin ablukasında karşı karşıya gelmişlerdi. Ancak o tarihte Sovyetler Birliği'nin elinde nükleer silah bulunmuyordu. İki devlet daha sonraki bunalımların hiçbirinde karşı karşıya gelmemişlerdi. Küba bunalımının bir başka niteliği hem soğuk savaşın doruğunu hem de 1962 sonrasında yavaş yavaş ama kararlı bir tempoda yerleşmeye başlayan yumuşama olgusunun temelini oluşturmasıdır. İki devletin önderleri bundan böyle başladıktan sonra denetlenmesi olanaksız bir nükleer savaşın eşiği ile aralarına güvenli bir aralık koyma politikasını titiz bir biçimde uygulayacaklar ve bu temel üzerinde yumuşama oluşmaya başlayacaktır. 2. Bunalımın temeli. Küba bunalımının temelinde yatan asıl neden Amerikan hükümetinin her fırsatta 1959'da iktidarı ABD'nin saygın adamı diktatör Batista'dan onu uzaklaştırarak devralan Fidel Castro rejimini devirmek istemesidir. ABD bu işi önce Amerikan Devletleri Örgütü OAS içinde Latin Amerika ülkelerinin ortak harekatıyla yapmayı denedi. Bu örgüt 1948 yılında Bogota'da Amerika kıtaları devletlerinin 8. Uluslararası Kongresi'nde kurulmuş olup Latin Amerika ülkelerinin çoğunluğunu içine almaktaydı ve amaçları arasında anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözülmesi, kıta güvenliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınmanın geliştirilmesi gibi noktalar bulunuyordu. Ancak örgüt kurulduğu andan başlayarak ABD'nin etkisi altına girdi. ABD'nin Küba'ya karşı uyguladığı şeker boykotu gibi ekonomik tedbirleri uzun bir süre etkili olmadı. ABD daha sonra askeri müdahale için OAS'nin ortak harekatını sağlamaya çalıştıysa da örgüt üyeleri genel sözlerle Castro rejimini kötülemenin ötesinde bir tutum almadılar. ABD üçüncü bir yol olarak dolaylı müdahaleyi denedi. Eisenhower döneminde hazırlanan ve Kennedy döneminde uygulanan gizli bir plan başarılı olmadı. Buna göre Castro yönetiminden ABD'ye kaçan Kübalı mülteciler, Amerikan hükümetinin yardım ve desteğiyle adayı işgal edecekler ve böylece ABD Castro belasından kurtulmuş olacaktı. Ancak mülteciler tarihe Domuzlar Körfezi çıkarması adıyla geçen harekatta başarısızlığa uğradılar. 1961 Nisan'ındaki bu olaydan sonra 1962 Ocağı'nda OAS devletleri Küba'nın OAS'den atılmasından öteye bir tutum takınamayacaklarını açıkça gösterdiler. Bu arada Sovyetler Birliği de ABD'nin bu güç durumundan yararlanmakta gecikmedi ve Castro rejimine destek olmaya başladı. İhtiyaç duymamasına rağmen Küba'nın şeker ihracatının büyük bir bölümünü satın aldı ve bir Amerikan müdahalesine karşı güvence için çalışmaya başladı. O kadar ki 1962 yılının ortalarında Küba Savunma Bakanı Raul Castro Moskova'ya giderek bir Amerikan saldırısına karşı Sovyet silahları istedi. 3. Füzeler. ABD ile Sovyetler arasındaki doruk noktasının O-2 olayının sonucu olarak baltalanmasından sonra 1960 sonbaharında BM Kuruşçev ile Castro arasında yepyeni bir iştenlik havasının esmesine tanık olmuştu. İki ülke arasında bu sıkı ilişkilerin bir sonucu olarak büyük bir olasılıkla 1962 ilkbaharında Küba'ya Sovyet füzelerinin kurulmasına başlandı. Bir görüşe göre Küba bunalımının ortaya çıkardığı tehlike gerçek olmaktan çok görünüşteydi. Çünkü bu görüşe göre füzelerin yerleştirilmesi Kruşçev açısından becerikli bir soğuk savaş oyunuydu ve Kennedy zorladığı takdirde sökülmek üzere yerleştirilmişti. Ancak Kruşçev sökülmenin bedeli olarak ABD'den bazı ödünler beklemekteydi. Küba'nın işgal edilmeyeceğine dair bir güvence ve Sovyet topraklarının yakınlarına yerleştirilmiş bulunan füzelerin sökülmesi. Füzelerin yerleştirilme amacı ne olursa olsun, Küba ile Sovyetler Birliği arasında gelişen bu ilişkiler, ABD'yi ister ortak ister tek taraflı olsun bir müdahaleye doğru itmeye başladı. Başkan Kennedy 1962 Ekim ayının başında verdiği bir demeçte, şu olasılıklar gerçekleşirse Küba'ya müdahale edeceğini açıkladı. Küba'daki Amerikan Guantanamo üssü, Panama Kanalı, öteki Latin Amerika ülkeleri ya da kıtadaki Amerikalıların hayatları tehdit altına girerse, Cape Canaveral füze deneme istasyonuna müdahale edilirse ya da Sovyetler Birliği Küba'da saldırgan üsler kurarsa ABD Küba'ya müdahale edecekti. 4. Bunalım. ABD'de seçim mücadelesinin hızlandığı bir dönemde 16 Ekim 1962 günü Amerikan Savunma Bakanı Robert McNamara, Küba'da füze üslerini belirleyen hava fotoğraflarını Başkan Kennedy'ye gösterdi. Kennedy, teknik danışmanlarıyla uzun süren toplantılar yaptıktan sonra Küba'nın denizden abluk altına alınmasına karar verdi. Fotoğraftan edinilen bilgilere göre Sovyet füzeleri yeni yerleştirilmeye başlanmıştı ve ateşlemeye hazır hale getirilmeleri için öteki bazı parçaların da gelmesi gerekiyordu. Abluka kararı alınmadan BM'ye, OAS'ye ve ABD'nin NATO müttefiklerine danışılmadı. Ancak karardan haberdar edildiler. 22 Ekim 1962 tarihinde abluka uygulanmaya başladığında Atlas Okyanusu'nda Sovyet gemileri Küba'ya yaklaşmaktaydı. Bu gemiler ablukaya uymadıkları takdirde batırılacaktı. Böyle bir olayın sonuçları ise tehlikeli bir bekleyiş içine giren dünya kamuoyunda büyük bir dehşete yol açacak kadar ürkütücüydü. Sovyet gemileri abluka bölgesine yaklaştıkça bunalım keskinleşiyordu. Kruşçev ilk tepki olarak gemilerin durması için emir vermeyeceğini, çünkü bunların savunma silahları taşımakta olduğunu açıkladı. Abluka'ya karşı bu ilk Sovyet tepkisi bunalımı daha da artırıcı nitelikte oldu. Kruşçev 27 Ekim 1962'de Kennedy'ye gönderdiği mektupta, ABD Türkiye'deki benzer füzeleri söktüğü takdirde, ABD 1959 yılından hemen sonra Türkiye'ye Jüpiter füzeleri yerleştirmişti, Sovyetler Birliği'nin de Küba'dakileri sökeceğini, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına saygı göstereceğini, iç işlerine karışmayacağını ve işgal etmeyeceğini belirtmiş ve Küba'daki füzelerin sökülmesinin karşılığı olarak ABD'nin de aynı güvenceleri Küba açısından vermesi gerektiğini eklemiştir. Başkan Kennedy ise aynı tarihli mektubunda Küba'daki füzeler söküldüğü takdirde ABD'nin uygulamakta olduğu ablukaya son vereceğini ve Küba'yı işgal etmeyeceği güvencesini verebileceğini belirtmiş, ancak Türkiye'deki füzeler konusunda kesin bir güvence vermekten kaçınarak dünya gerginliklerinin yumuşaması mektubunuzda belirttiğiniz öteki silahlarla ilgili olarak daha geniş bir düzenlemeye gidebilmemize olanak sağlayabilir demiştir. Açıkça görüleceği gibi Başkan Kennedy kısa sürede alınacak ani tedbirlerle uzun süreli tedbirleri birbirinden ayırmaktaydı. Kennedy için önemli olan Amerika için yaratılan tehdidin hemen kaldırılmasıydı. Jüpiterler ise daha sonra ele alınacak bir düzenleme içinde düşünülebilirdi. Ayrıca pazarlık kümeleri de birbirine uymamaktaydı. Bir yanda birdenbire Küba'ya yerleştirilen füzeler, öte yanda çok önce yerleştirilmiş bulunan ve yerleştirdikleri anda Sovyetler Birliği'nin tepkisiyle karşılaşmadığı için üstü kapalı olarak kabul edilmiş füzeler bulunuyordu. Zaten Küba'daki Sovyet füzelerinin kaldırılacağına dair Kruşçev'in Kennedy'ye yazdığı 28 Ekim tarihli mektupta Türkiye'deki Jüpiter füzeleriyle ilgili hiçbir söz bulunmamaktaydı. Aynı gün Kennedy'nin Kruşçev'e gönderdiği ve bu sağduyulu kararından dolayı kendisini tebrik ettiği mektupla ve ABD'nin ablukayı kaldırmasıyla bunalım atlatıldı. 20. yüzyılın Monroe doktrini başarıya ulaşmıştı. 5. Bunalımın sonuçları. Küba'daki Ekim füzeleri bunalımı uluslararası ilişkiler açısından çok önemli sonuçlar doğurmuş bir olaydır. İyi. Her şeyden önce biraz da çelişkili olarak Küba bunalımı Soğuk Savaş'ın doruk noktasına vardığı bir dönemde yumuşama ve görüşme havası yaratmıştır. Nükleer savaş uçurumunun yanına geldiklerini anlayan taraflar bundan sonra uçurumla aralarına güvenli bir aralık koymaya çalışacaklardır. Böyle bir yumuşamanın ilk belirtileri Kruşçev'in Berlin konusundaki sert tutumundan vazgeçmesi ve ABD'nin Türkiye'deki Jüpiter füzelerini sökmeye başlamasıdır. İyi. Bunalımın ikinci sonucu NATO'nun Avrupalı ortaklarının böylesine büyük bir bunalımda, yani kendilerini de son derece tehlikede bırakan durumlarda kendi görüşlerinin alınmayacağını açıkça görmüş olmalarıdır. Bunalım NATO üyeleri arasında yeni gerginlikler yaratmamışsa da temelde askeri nitelikte olan bir ittifak içinde siyasal sorunlara ortakların dikkatini çekmiştir. Ayrıca Kruşçev'in füzeleri sökme kararı NATO'da büyük bir rahatlık da yarattı. Çünkü 28 Ekim tarihli NATO konseyi toplantısında ABD Küba'yı işgal hareketine girişirse NATO'nun savaşa sürüklenebileceği ve karşılık olarak en başta Türkiye'nin bir Sovyet işgaline uğrayabileceği belirtilmiş bulunuyordu. Konseydeki bazı delegeler ABD'nin Küba'yı işgal etmeyeceği güvencesini vermesini istemişler, Amerikan delegesi ise bu güvenceyi vermekten kaçınmıştı. Bu yüzden Kruşçev'in Türkiye'ye hiç atıfta bulunmadan füzeleri sökme kararı konseyde büyük bir rahatlık yarattı. İyi. Küba bunalımı her iki ittifak grubunda da üyelerin stratejik değişikliklerle başlayan yeni uluslararası ortama uyum gösterme özelliklerine hız kazandırdı. Doğu bloku içinde Çin-Sovyet anlaşmazlığı tümüyle açıklığa kavuşurken Pekin Moskova'yı devrimci davaya ihanetle suçladı. Moskova ise Pekin'i serüvencilikle itham etti. Daha sonra öteki nedenlerin yanında Küba'daki politikasından dolayı aynı serüvencilik suçlamasıyla Kruşçev, Sovyet Komünist Partisi tarafından iktidardan düşürülerek iki blok arasındaki işbirliğinin kaçınılmazlığı üzerinde daha bir içtenlikle durulmaya başladı. Batı blokunda General de Gaulle, iki süper devlet arasında denge kuracak bir Batı Avrupa koalisyonu girişimlerinde bulundu ve ABD ile ilişkilerini gevşetme yolunda önemli adımlar atarak kendi nükleer gücünü geliştirmeye başladı. ABD ile Sovyetler Birliği ise Küba bunalımından sonra nükleer silahların yayılmasını önlemek için Moskova'da 5 Temmuz 1963 tarihinde nükleer silah denemelerinin kısmi yasaklanması antlaşmasını imzaladılar. Bu antlaşma atmosferde, uzayda ve deniz altında nükleer denemeleri yasaklıyor, ancak toprak altındaki nükleer denemelere izin veriyordu. Dördüncü olarak Karayipler Denizi'ndeki bu ekim serüveni bölgesel bir çatışmada geleneksel klasik silahların önemini artırmıştır. ABD çok kısa bir süre içinde Karayipler'de öyle büyük bir geleneksel güç toplayabilmişti ki istediği gibi davranmak ve manevra yapmak olanağını bulmuştu. Bundan alınan dersle ABD hem kendi geleneksel silahlarını artırmaya başlamış hem de Avrupalı müttefiklerinden aynı biçimde davranmalarını istemiştir. Bu da NATO içinde yeni sorunlar ortaya çıkarmıştır. Çünkü ekonomik kalkınmalarını ön plana alan ve güvenlikleri açısından ABD'nin nükleer silahlarına güvenen çoğu NATO ülkesi, ABD'nin istediği daha çok asker beslemeyi ve savunmaya daha çok ödenek ayırmayı kabule yanaşmadılar. Ayrıca Küba bunalımı Sovyetler Birliği açısından da önemli bir ders olmuş ve kendi Karayipler Denizi saydığı Akdeniz'de geleneksel silahlar açısından daha güçlü bir duruma gelmesinin avantajlarını anlamıştır. Bu yönde faaliyetlere yeni Akdeniz'de güçlü bir donanma bulundurma çabalarına 1963 yılından sonra başlamışsa da asıl 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra istediğini gerçekleştirebilmiştir. Böylece bu tarihten başlayarak ABD'nin Akdeniz'deki 6. filosunun karşısına bir de Sovyetler Birliği'nin Akdeniz filosu çıkmış ve bu durum 1967 sonrası Akdeniz gelişmelerini etkilemeye başlamıştır. Ve son olarak değinilmesi gereken sonuç, herhangi bir bunalım sırasında Washington ile Moskova arasında doğrudan bir haberleşme hattının kurulmasının öneminin açık bir biçimde ortaya çıkmasıdır. İki devlet başkanının gizli, çabuk ve doğrudan haberleşmeleri ile birçok yanlış anlamanın giderilebileceği anlaşılmıştır. Sonunda iki başkent arasında anında haberleşmeyi sağlayacak telefon hattı kurulmuştur. Küba bunalımı sırasında Başkan Kennedy, ABD'nin ulusal çıkarlarını ilgilendiren bir davada önce tek başına hareket etmiş, daha sonra ise müttefiklerine danışmıştır. Sovyetler Birliği'nin bütün NATO ve özellikle Türkiye'ye karşı harekete geçebileceği olasılığını bile bile bu yola başvurmuştur. Bu davranış biçimi ise öteki NATO ülkelerinde niçin kendi ulusal çıkarlarının işin içine girdiği bir durumda kendilerinin de aynı yöntemi uygulayamayacağı sorusunu haklı olarak akla getirmiştir. Türkiye için bu sorun 1964 ve 1974 Kıbrıs bunalımları sırasında tüm unsurlarıyla ortaya çıkacaktır. 4. Bölüm: Çok merkezliliğe geçiş. İkinci Dünya Savaşı sonrasının uluslararası politika açısından belki de en önemli özelliği, o zamana kadar uluslararası ilişkilerin odaklaştığı Avrupa'nın ikinci plana düşmesi ve dünya güç dengesini, ABD ile toprakları esas itibariyle Asya kıtasında bulunan Sovyetler Birliği'nin saptamasıdır. Kısacası dünya güç odakları sanki merkez kaç kuvvetiyle kanatlara kaymıştır. Avrupa ve özellikle Batı Avrupa, Birinci Dünya Savaşı'na kadar kesin bir biçimde iki savaş arası dönemde ise kısmen yürüttüğü dünya politikasındaki ağırlığı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tümüyle yitirmiştir. Gerçekten 1945'i izleyen ilk 10-15 yılı iki büyük devletin bir mıknatıs gibi bozulan güç dengesi içinde oraya buraya yalpa vuran öteki devletleri ve özellikle Avrupa ülkelerini çevrelerinde toplama ve sıkı bir biçimde merkeze bağlama çabalarının başarıya ulaştığı dönem olarak tanımlamak yanlış olmaz. Bu yeryüzünün özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında kesin olarak globalleştiği döneme uygun bir durumdu. Savaş sonrası dönemin ikinci 10 yılı içinde bu basit görünümlü, iki kutuplu ve düzenli durum yavaş yavaş bozulmaya başlamıştır. Doğaldır ki, tarihte bu kadar önemli bir değişikliği oluşturan nedenler bir günde, bir ayda ya da bir yılda ortaya çıkmazlar. Hele çok merkezlilik gibi uluslararası sistemin temel bir olgusunda nedenlerin kökeni hemen savaş sonrasında, yani iki kutupluluk içinde atılmıştır. Ancak çok merkezliliğe geçişin anlaşılır, kolayca görülebilir bir biçim alması 1960'lara rastlamakta ve süreç bugüne kadar uzanmaktadır. İşin aslına bakılırsa, tarihsel süreci böyle yapay bir biçimde bölmek ve örneğin 1960 öncesini iki kutupluluk, sonrasını çok merkezliliğe geçiş, 1990'ları çok merkezlilik olarak nitelendirmek tam doğruyu vermez. Ama ne yapalım ki tarih anlatımında daha tutarlı bir yol yoktur. Bugün birçok tarihçi uluslararası sistemi çok merkezli olarak tanımlamaktadır. Bir bölümü ise Sovyetler Birliği ile Varşova Paktı'nın dağılması ve Doğu Avrupa ülkelerinin Moskova'nın güdümünden ayrılması olgularını dikkate alarak ABD'yi tek süper güç olarak görmekte ve dünyanın tek kutuplu bir sisteme doğru gideceğini belirtmektedir. Bu değerlendirmelerin ikisi de doğru ya da yanlış çıkabilir. Bugünün tam sağlam olmayan verileriyle uluslararası sistemin kesin bir tanımını yapmak kolay değildir. Bugünden söylenebilecek olan 1990'larla birlikte iki kutuplu sistemin ortadan kalktığıdır. Temel özellikleri tam belli olmayan bir zaman dilimine geçiş niteliğinde anarşik bir dönem içinde olduğumuzdur. Nasıl çok merkezliliğe geçiş döneminin temellerini iki kutuplu sistemin içinde aramak gerekirse, bugünün gidişin nereye doğru olduğunun pek görülemediği dünyasının temellerini de son 20-30 yıl içinde bulmak durumundayız. İşte kitabın bundan sonraki sayfaları içinde ele alınacak olan konular bunlardır. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Avrupa'nın yeryüzü sorunlarındaki etkinliği son derece azalmış bulunuyordu. Bu süreç önce de belirtildiği gibi 1914-1918 savaşında başlamış ve iki savaş arası döneminin belirgin özelliklerinden olan ekonomik bunalım ve siyasal anarşi ile hızlanmıştı. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Avrupa her şeye rağmen dünya politikasının merkezi olma durumunu sürdürmüş ve Avrupa devletlerinin aldığı kararlar tüm yeryüzü çapındaki olayların akışını etkilemiştir. Uzun ve yıkıcı savaş yılları bu durumu temelinden değiştirdi. Savaş bittiğinde Avrupalılar sorumluluklarını büyük bir şaşkınlık ve belki de biraz "iyi ki benden gitti" anlayışıyla ABD ve Sovyetler Birliği'ne deyim yerindeyse devrettiler. Avrupa devletlerinin değişen bu durumları, ulusal kurtuluş hareketleri sonucunda kendilerine yeryüzü egemenliğini sağlamış bulunan sömürgelerini yitirmeleriyle daha belirgin bir biçim aldı. Milliyetçi hareketler savaştan önce de vardı. Ama bu hareketler sömürgeci devletlerin güçlerini yitirmeleriyle hız kazandı. Avrupa devletleri 2. Dünya Savaşı'nda siyah ve sarı ırkın savaş çabalarına katkısına çok gerek duydu. Daha da önemlisi 1941 Pearl Harbor baskını ve bunu izleyen 2 yıllık Japon üstünlüğü sarı derili çekik gözlü insana önemli dersler verdi. Japonya'nın denizde ve havada yeryüzünün en güçlü devletinin Pasifik'teki üstünlüğüne son vermesi Avrupa karşıtı Asya milliyetçiliğini körükledi. Gerçekte 1960'ların en önemli özelliği o ana kadar sürmüş bulunan Amerikan üstünlüğünün sona ermesi ve iki süper devlet arasındaki güç farkının giderek azalmasıdır. Böylece oluşan dehşet dengesi iki devleti edilginliğe sürükleyince çevre devletleri sıkı bir biçimde merkeze bağlı tutmak zorlaşmış, iki bloktan da kopmalar başlamıştır. Bunlar içinde en önemlisi üçüncü güç durumuna yükselen Çin Halk Cumhuriyeti'ydi. 1960'lara yaklaşıldığında Batı Avrupa ülkeleri ile Japonya ekonomik bakımdan önemli sayılabilecek gelişmeler göstermişlerdi. Avrupa kalkındıkça Amerikan malları için pazarlar azalmaya başlamış ve 1956 yılından sonra Amerikan dış ticareti sürekli açık vermişti. Bu da ABD'nin giderek dış yardımı, askeri yükümlülükleri ve dış yatırımları kısmasına yol açmıştı ki ekonomik üstünlükteki bu zayıflama çok merkezliliğe geçişi etkileyen unsurlar arasında sayılabilir. Ama çok merkezliliğe doğru gidişte belki en önemli değişiklik ekonomik olmaktan çok askeridir. 1970'lerde genel olarak NATO ve özel olarak Amerikan stratejik düşüncelerindeki değişiklik çok merkezliliğe geçişin yakın nedenini oluşturdu. Öteki bakımlardan da iki kutupluluk zayıfladı. Avrupa Ekonomik Topluluğu AET ile rayına oturan Batı Avrupa Birliği dünya politikasında etkinlik sağladı. Doğu blokundan kopan devletlerin yanı sıra 1960'larla birlikte bu blokun Stalin zamanındaki tek parçalı birliği de zedelendi. Bu tarihlerden sonra Moskova'nın blok ülkelerini katı bir ideolojik bütünlük içinde tutması giderek zorlaştı. Bağlantısız devletler dünya politikasındaki ağırlıklarını giderek artırmaya başladılar. Hele petrolün etkili bir silah olarak kullanılmaya başlanmasıyla bu enerji kaynağını üreten devletlerin dünya politikasını biçimlendirme olanağı belirdi. 1. Sivrilmeye başlayan Avrupa. NATO stratejisinde gelişmeler. Amerikan ve dolayısıyla NATO stratejisindeki gelişmeler ve değişiklikler iki kutupluluğu zayıflatan önemli olaylardır. Stratejideki bu değişiklikler ise Avrupa gelişmelerinden bağımsız savaş teknolojisindeki köklü değişmelere ve iki süper devlet arasındaki ilişkilerin niteliğine bağlıdır. 1. Kitlesel karşılık. A. Niteliği. NATO 1949 yılında kurulduğu zaman strateji ABD'nin atom tekeline dayanıyordu. 1953 yılında Amerikan Genelkurmay Başkanı Or Amiral Redford'un önerilerinin ışığı altında Ulusal Güvenlik Konseyi bir rapor hazırlattı. Yeni Bakış diye bilinen bu rapor, NSC 162 adı ile ABD'nin stratejik bombardıman uçakları ve nükleer silahlar alanındaki başarılarını simgeleyen 1953 yılının Ekim ayında Başkan Eisenhower tarafından 1954 yılının Aralık ayında ise NATO konseyince yeni NATO stratejisi olarak kabul edildi. Nükleer silahların gelecek bir savaşta kullanılmayacağı varsayımını reddeden bu belge, birkaç ay sonra Amerikan Dışişleri Bakanı J.F. Dulles tarafından açıklanan kitlesel karşılık stratejisinin de temelidir. Kitlesel karşılık, kısaca Kuzey Atlantik bölgesinde ortaya çıkan bir komünist saldırısı karşısında ABD'nin Stratejik Hava Komutanlığı kanalıyla Sovyetler Birliği ve CHC'nin önemli nüfus ve endüstri merkezlerine karşılıkta bulunulacağını öngörmekteydi. Böylece NATO'nun artık geniş bir kara ordusu bulundurması gerekmiyordu. Tercihan Amerikalı askerlerden oluşacak ve kendisine bir saldırı durumunda stratejik hava kuvvetinin harekete geçmesini sağlayacak kadar bir kuvvet yeterli sayılıyordu. Bu açıdan kitlesel karşılık iki noktaya dayanmaktaydı. İ. Nükleer silahlarla karşılık yeteneği düşmanı hem sınırlı hem de topyekun bir savaştan caydıracaktır. İ. Nükleer silahlar durum gerektirdiği takdirde kullanılacaktır. Bu nedenlerle Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanlığı'na askeri savunmasını taktik nükleer silahları kullanabilecek biçimde yeniden düzenlemesi yetkisi verildi. Ayrıca 1955 Aralık ayındaki NATO Bakanlar Konseyi toplantısında NATO savunmasının güdümlü füzelerin sayılarının artırılması ve geliştirilmesi yoluyla sağlanması karar altına alınarak kitlesel karşılık stratejisi somut bir biçime sokuldu. Bu strateji bir yandan Amerikan ekonomisinin gerekleriyle savunma gereklerini bağdaştırma, öte yandan çıkacak bir savaşın klasik silahlarla sürdürülemeyeceği düşüncelerinin sonucu olarak ortaya atılmıştır. Nükleer silahlarla karşılık tehdidi, Sovyetler Birliği'ni girişeceği sınırlı ya da topyekün bir savaştan caydıracak. Böylece NATO ülkelerinin üzerine ABD'nin koruyucu nükleer şemsiyesi açılmış olacaktı. NATO girişimi ele alacak ve Sovyetler ister kullansın ister kullanmasın, herhangi bir saldırı ABD'nin nükleer silahları kullanmasını gerektirecekti. Bu strateji 20. yüzyılda ABD'nin savaş yapma tekniğine de uygun düşmekteydi. İki Dünya Savaşı'nda da ABD savaşı cömertçe harcanan madde ile kazanmış ve müttefiklerini bu yolla kurtarmıştı. Şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aynı şeyi yapıyordu. B. Değerlendirilmesi. Kitlesel karşılık dünya barışı ve hatta tüm insanlığın geleceği açısından son derece büyük tehlikeler riskini taşıyorsa da, o dönemde NATO üyeleri bakımından güvenlik sağladığı ve nükleer çağın gerçeklerine uyduğu da bir gerçektir. Ayrıca bu strateji üye devletlerin Avrupa kıtasında çok sayıda kara ordusu bulundurmalarını da gerektirmemekteydi. Ama zaman içinde kitlesel karşılık stratejisinin zararları da görülmemiş değildir. Stratejinin olumsuz yönleri şu biçimde sıralanabilir. 7. kaset, 2. yüzün sonu.